Ayrım 20.
Usulüne göre oynanmıyor. Şimdi polis bir baskın yapsa ne olur haliniz? Nerede bu oyunun erketesi? Kim duracak beyim kapıda? Herkes oynamaya hevesli. Gözlerini zardan ayıramıyorlar. Turgut güldü. Kim mi duracak? Oynamadığıma göre elbette ben duracağım. Kapıya doğru gidermiş gibi yaptı. Olur mu beyim, sana yakışır mı? Hem canını üzme, kimse gelmez bu saatten sonra. Olmaz olmaz diye direndi Turgut. Usulü neyse ona göre davranılacak. Kızlar verin bir sandalye bana, kapının yanına dikileceğim. Kazanan kısa boylu, sen efendisin, icap etmez sana dedi. Neden icap etmesin? İsa da öyle yapmadı mı? Havarilerin ayaklarını yıkamadı mı? Sen kim oluyorsun Turgut İsa'nın yanında? Selim duysaydı bu benzetmeyi, hamiyetten gözleri yaşarırdı. Ben iki kitaplı olağanüstü işler başarırım. İki kitaplı, iki kitap. İkisi tanışsalar da nasıl bakarlardı acaba birbirlerine? Ben Danimarka Prensi Hamlet, siz kimsiniz? Aferin oğlum Hamlet, sen bu yolda devam et. Soylu olduğu için biraz yukarıdan bakacak elbette. Öteki beyaz harmaniyesinin içinde kaybolmuş, yalnız yüzü görünüyor. Hangi dili konuşacaklar? Biri Danimarka dilini bilmez, yok muhakkak bilmez. Hamlet sakalsız ve bıyıksız, o bilir mi İbranice? Öteki inadına sakallı ve bıyıklı. Fakir ana dilinden başkasını bilmez. Berber yüzü de görmemiş fakir. İkisinin bir ortak yanı yok mu? Var elbette. İkisi de babası için savaşıyor. Kim beni memnun ederse yukarıdaki babamı da sevindirmiş olacaktır. Hamlet, ben babanın ruhuyum. Ey zavallı ruh! İntikam alma meselesinde anlaşamıyorlar. Ben herhalde Hamlet'e yakınım. Fakat Selim'in intikamını alacak yerde Ofelia Magdalena'nın bacakları arasında yatıyorum. Kapının yanındaki sandalyenin üstünden fırladı. Geliyor diye bağırdı. Kumarcılar büyük bir paniğe kapıldılar. Safter aceleden zarları ağzına attı. Kızlardan bir örtüyü telaşla çekti. Oyuncular daha paralarını almaya fırsat bulamadıklarından bir kısmı ortalığa saçıldı. Bir ışığı yaktı. Safter heyecanla sordu. Kim geliyor? Nereden? Zarları ağzından çıkardı. Yanındaki büfenin çekmecesine soktu. O geliyor, duymadınız mı? Sesleri, gürültüyü işitmediniz mi? Tozu dumana katmış geliyor, uyuyor musunuz? Dışarıda kıyamet kopuyor. Safter rahat bir nefes aldı. Cebinden paraları çıkardı. Bir kısmını ayırıp Turgut'a uzattı. Hay Allah, korkuttum bey. Böyle şaka olur mu? Kazancının bir kısmını karanlıkta kızlara kaptıran kısa boylu, olur mu böyle iş? Aklımız başımızdan gitti diye homurdandı. İkinci gelişini size haber vereceğimi söylememiş miydim? Ayrıca artık ülkesinin sınırları içinde kumar oynanmasını istemiyor. Hiçbir şeyin talihe bırakılmasına razı değil artık. Kaderin ağlarını parçalamaya geldi. Onu anlatabilmem için bana içki verin. Boğazım kurudu. Sehpanın üstünde duran konyak şişesini kaptı. Son yudumuna kadar içti. Gözleri bulanıyor, başı dönüyordu. Gürültüden uyanan Metin yanına geldi. Uykulu ve yorgun bir sesle içmekten harap oldum. İstersen gidelim diye mırıldandı. Turgut sallandı, kolunu Metin'in omzuna dayayarak dengesini buldu, yutkundu, serbest kalan kolunu sallayarak konuşmasına devam etti. Kendisi çalışmaya katiyen taraftar değildir, bizler gibi intikamcı da değildir. İkinci gelişinin sebebi ilk gelişinin öcünü almak değildir. Fakat istese de istemese de önünde ona yol açmak için giden atlılar kötüleri cezalandıracaklardır. Dizlerinin üstüne çöktü Safter'in yardımıyla. Metin onu ayağa kaldırdı. Lavaboya götürdüler, başını yıkadılar. Kızlardan biri kolonya koklattı. Başını kaldırdı. Kendisini tutanları iterek merdivenin korkuluğuna tutundu. Bir elini uzatarak yumruğunu sıktı. Fakat ben kuvvetli kollarımla bu atlıları durduracağım. Onun yeryüzündeki kılıcı benim. Benden başka kimse onun adına hareket edemez. Atların önüne kendimi atarak onları durduracağım. İleri fırlamak için yorgun bir hareket yaptım. Safter ile Metin onu tuttular. Onu gülünç duruma sokanları rezil edeceğim. Ona vuranları parçalayacağım. İntikam kılıcında başrol oynayacağım. Onu tanıyanları, onu ezenleri, hor görenleri, yakınlık göstererek eziyet edenleri, saklandıkları deliklerden bir bir çıkararak kahredeceğim. Evleri, meyhaneleri, parkları, kerhaneleri, sokakları, müzeleri, arabaları altüst ederek onları teşhir edeceğim. Bazılarının açıkça üstüne gideceğim, bazılarına kurnazca yaklaşacağım. Tabiatın bana verdiği bütün ustalıkları, bütün marifetleri, bütün maddi ve manevi kuvvetleri seferber edeceğim. Bu uğurda bütün nimetleri terk ederek gerekirse. Soluksuz kaldı, tükürüğünü yuttu, çenesini oynattı. Kısa boylu müşteri mırıldandı. Durdurmaya imkan yok. Adam deli dervişler gibi azdı. Böylesinin ne işi var kerhanede? Turgut yatışmaz bir deniz gibi küçük kıpırdanmalarla birden temposunu değiştirdi. Ben bunlarla uğraşırken beyaz atlı prensini size rahatlık dağıtacak. Hani sinemalarda, reklam filmlerinde, kendi kendine pişen yemekler, ipe dizilen çamaşırlar, banka kasalarından kalkıp cebinize giren paralar var ya, onun gibi olacak işte. İnsanlar gibi eşya da halden anlayacak. İnsana karşı kör ve anlamsız direnmeden vazgeçecek. Çok sıkılırsan oturup masanda bir çift laf edebileceksin. Grant Mama, desene hepimiz ecinli tayfası gibi olacağız yani. Turgut bütün dişlerini göstererek güldü. Yaramaz bir çocuk gibi. Saftar'la Metin'in kollarından kurtuldu. Divanda okşadığı kıza yaklaştı. Yumuşak hükmedici bir sesle, hadi yavrum, oyun bitti dedi. Sen yukarı çık, yatağı biraz serinlet. Biraz nefes alır almaz oradayım. Koltuğa çöktü. Müşteriler Turgut'u hafifçe küçümseyen bir tavırla süzdüler. Sonra uğraşmaya değmez, Allah'ından bulsun. Zaten bulmuş, boş gururundan utansın. Biz de onu adam sanmıştık bakışlarıyla yanından geçtiler. Kısa boylusu belli etmeden ve kasten Turgut'un ayağına çarptı. Turgut o anda temastan ya da aklına takılan bir düşüncenin etkisiyle hafifçe başını oynattı. Belli belirsiz bir ses çıkardı. Kısa boylu adımlarını sıklaştırdı. Arkadaşlarıyla kol kola kapıdan çıktılar. Metin kızlardan biriyle orta boylu tıknaz sıçkıran kız yukarı çıktı. Grant Mama ile Safter Turgut görmeden kayboldular. Turgut gözlerini kapadı. Çarmıha girilmiş gibi kollarını bacaklarını uzattı. Bir parça dinlenmeliyim, toparlanmalıyım, geceyi zaferle bitirmeliyim. Saatine baktı. 1:30. Şimdi küçük burjuvalar yataklarında bilmem kaçıncı uykularında. O halde ben burjuva değilim. Bununla birlikte yarın çok muhterem bir beyefendiyle buluşup akşam yemeği yiyebilirim. Mesela patronun gerekirse uğra dediği genel müdürle. İşte o zaman adama hiç fark ettirmeden kerhaneyi bulaştırmış olacağım. Beyefendi benim gibi tahsilli ve istikbali parlak bir gençle bulunmaktan memnun. Karşılıklı hanımefendilere gıyabi hürmetlerimizi arz ediyoruz. Oysa ben daha bir gün önce geceyi kerhanede bir orospunun kollarında geçirmişim. Buyurun bakalım. Oysa adam evine gidiyor. Bana dokunduğu eliyle karısını ve henüz açmamış bir gonca olan kızını tutuyor. Rezalet. Buyurun bakalım. Hastalık en namuslu evlerin yatak odalarına kadar giriyor sinsice. Ben sivrisinek gibi mikrobu oradan oraya taşıyorum. Her yere, hatta kendi evime bile. Suratını buruşturdu. Nermin'i düşündü. Bütün yatağa yayılmış, kocası iş yolculuğuna çıkmış bir kadının gururuyla uyuyor. Onu seviyor muyum? Evet. Böyle zorlanmış küçük maceraları yıkamayacağı kadar kuvvetli bir bağ var aramızda. Var mı? Olması gerek yıkılmadığına göre. İşte gayet rahat karımı düşünüyorum. Bu arada saçlarımı karıştırıyorum. Bir demete soğukkanlılık alnımı indiriyorum. Son derece normalim. Dudaklarını ileri uzattı, kaşlarını çattı. Normal miyim? Belki de küçük burjuvalık dediğim şey tam budur. Ne dersin Selim? Sen çok meraklıydın bu tariflere. Hangisi öyledir, hangisi değildir? Şimdi ne yapıyorsun orada derinde? Dizlerini karnına doğru çekti, yavaşça doğruldu. Elini yeni ceketinin iç cebine soktu, karıştırdı. Bir parça kağıtla birlikte kağıda takılmış bir dolma kalem çıkardı. Neredeyse bu önemli geceye tarih düşürmeyi unutuyordum diye söylendi. Kağıdı sol avucunun içine koydu. Ellerinin titremesine engel olmaya çalışarak yazmaya başladı. Mısra 601 ve sonrası. Sanmam bu dili bir çarenin aşka meylidir. Takibi macerayı Selim'dir bütün şiir. Merdivenleri çıktı. Kapısı açık duran ışıklı odaya girdi. Beyaz çarşafların ortasında yatan soluk kadına baktı. Bir an odanın ortasında hareketsiz durdu. Elini göğsüne götürdü. Gömleğinin düğmelerini çözmeye başladı. Toplar atılsın. Zaferimizi göklere ilan etsin. 10. Otele sabaha karşı döndü. Hemen banyoya girdi, yıkandı, çamaşır değiştirdi. Yarı çıplak yatağa uzandı. Kapamayı unuttuğu perdelerin arasından giren güneşle uyandı. Başı ağrıyordu. Yatarken aspirin almalıydım diye söylendi. Sinekler vücuduna beyaz çarşafa konuyordu. Çürüyorsun oğlum Turgut. Sinekler de kokunu aldı. Çürümek dedim de aklıma geldi. Bugün iş peşinde koşmalıyım. Daire dediklerine göre çevresinde dönüp duracaksın. Yumuşak bir dönüş. Yavaş yavaş yıpratır insanı. Yataktan kalktı, temiz bir gömlek giydi. Gömleğin hafif serin ve ince teması hoşuna gitti. Küçük şeylerden memnun olmasını bilmelisin. Küçük sevinçler büyük atılışlara yardım eder. Cenab-ı Şihabettin olsaydı bu sözü kaçırmazdı. Hemen bir yere yazardı. Bana yazık oluyor. Çorap da temiz olmalı. Dünkü düğümün buruşturduğu kravat da değişmeli. Yaman iş kovalar Turgut Özben. Evlere gidilir. Çok konuşuyorum kendimle bugünlerde. Ne yapayım? Başkalarının sohbetinden hoşlanmaz oldum. Müşterileri de kaçırdım sonunda. Hepsi Oyrik yüzünden. Oyrik mi? Kafamı durdurmalıyım bir süre. Basit şeylerle oyalamalıyım onu. Matematikle dinlenmeliyim. Efendim? Siz Poincare misiniz? Hayır, benekli dikdörtgenim. Kendi kendine komiklik yapma. Birikimlerini tüketiyorsun. Ben bir noktaysam odanın ortasında durdu. Şu anda odanın köşegenlerinin kesim noktasında bulunuyorum. Bütün köşelere sesleniyorum. İçinizden birinde kalmış bir tutunamayan var mı? Matematik de seni kurtaramaz daireyi. Ceketsiz olmaz. İnsanı vatandaşla karıştırırlar sonra. Aslında üçe ayrılır. Halk, vatandaş, bir de benim gibi olanlarla başlayıp çantasını kaptı, hızla kapıya yürüdü. Bütün memurlar daha gazetelerini okuyorlardı. Çaylarını içiyorlardı, masalarını düzeltiyorlardı. Ceket çıkarma talimatı henüz gelmediğinden ceketleriyle oturuyorlardı. Adamı yakalamışlar. Bizim zamlardan bir haber yok dün akşam başıma gelenleri sormayın diyorlardı. Hademeler kapıların önünde iş sahiplerinin evrakını masadan masaya, odadan odaya taşımak için bahşişlerini bekliyorlardı. Ceket kollarının sürtünmeyle paralanmasını istemeyen bazı titiz memurlar kolluklarını takmak üzereydiler. Daktilo kadınlar makyajlarını tazeliyorlar, dudaklarını yalıyorlar, kırmızı tırnaklarını törpülüyorlardı. Orta yaşlı ve gençliğine düşkün olanlar parmaklarıyla alın derilerini geriyorlardı. Yaşları 45'ten büyük olanlar son zamanlarını tenkit ediyorlar, küçük olanlar da masalardaki tozdan şikayet ediyorlardı. Sinekler rahatsız edilmeden masaların üstünde geziniyordu. Daire o battal kütle yavaş yavaş geriniyor, uyanıyordu. Şefler daha otobüs duraklarında vasıta bekliyorlardı. Müdürler evlerinde kahvaltı ediyorlardı. Umum müdürler uyuyorlardı. Bir yolunu bulup rapor alabilen küçük memurlar hiç gelmiyorlar, evlerinde öteberi tamir ediyorlardı. Bazı anlar bir kağıda, bir kayıt defterine uzanır gibi oluyordu eller. Sonra yandaki masadan atılan bir söz, uzatılan bir gazete, hademenin masaya koyduğu bir demli çay bu atılışları kesiyordu. Tembel bir cevap veriliyor, habere dalınıyor, masa ıslanmasın diye çay bardağının altına, yemek içmek için gerekli eşyanın bulundurulduğu çekmeceden çıkarılan bir altlık konuyordu. Sigaralar birer ikişer yakılıyordu, kibritler tablalara bırakılıyordu. Her harekette bir yumuşaklık, bir gün görmüşlük göze çarpıyordu. Hiç acele edilmiyordu. Şaşırtıcı ve yeni hiçbir şey beklenmiyordu. Her sabahın bütün sabahlar gibi bir sabah olması bekleniyordu. Bu ağır gidiş iş sahiplerinin koridorları, odaları, kapı önlerini doldurmalarıyla bir süre için hızlanır gibi oluyor. Sonra yeni gelenlerin de bu ağır senfoninin temposuna uymalarıyla her yer dünya yaratılmadan önce ortalığı kaplayan madde öncesi sakinliğe bürünüyordu. Bütün iş sahipleri hep bir ağızdan iç çekiyor, bütün gözler hep birden merdivenlere çevriliyor, bütün gözlerde beklenen memurun özlemi okunuyordu. Önce beklenmeyen memurlar geliyordu. Başlar hep birden ümitsizlikle sallanıyor, gözler hep birlikte karşısındakine hak veriyordu. Bütün gözlerde peşinden hademeleri koşturan bir müdürü görmenin arzusu yanıyordu. Turgut korunmasını bilen bir iş kovalayıcısıydı. Bilinmeyen kurallarla yönetilen bu ülkeye her girişinde ürkütülmemesi gereken yaratıkların beklenmeyen davranışlarına saygı gösterirdi. Yapmacık sabrını sonuna kadar sürdürürdü. Koridorda dairenin sabah mahmurluğunu üstünden atmasını bekliyordu. Önünden geçen her memuru saygılı bakışlarıyla süzüyordu. Belli olmaz. Kimin nerede ne işe yarayacağı hiç belli olmaz. Sonra bana aldırmıyordun ama ağıma düştün. Belli olmaz. Sonra bana aldırmıyordun ama ağıma düştün işte bakışlarıyla karşılaşıverirsin birden. Garip ve mistik bir hava vardır. Görünüşe aldanmamalıdır iş sahibi denilen cüce yaratık. Hademeler süpürüverir insanı. Elin hiçbir kağıdı uzatmayacaksın. On emrin birincisi budur. Söze erken başlamayacaksın. Hiçbir düşünce ileri sürmeyeceksin. Hiçbir şey bilmezmiş gibi görüneceksin. Garip şekilde giyinmeyeceksin. Ellerini masaya dayamayacaksın. Seni baştan salmalarına yol açmamak şartıyla kendini acındıracaksın, gülümseyeceksin, bekleyeceksin. Ve hiçbir zaman ümide kapılmayacaksın. İşte beklediğin memur merdivende göründü. Hemen yanına gitmeyeceksin, bekledi. Sabırla odaya girmesini, masasına yerleşmesini ve güne alışmasını bekledi. Odaya girdi. Allah'a emanet ol oğlum Turgut. Memurlar masanın iki tarafında değişmeyen yerleri aldılar. Önce Turgut'un yüzüne bakılmadı. Onun sorması beklendi. Küçük bir zaman kazancı. Beni deniyor. Boğazını temizle, öksür. Fazla genç olduğun izlenimi bırakma. Buyurun, bir şey mi istediniz? Ne olağanüstü bir ülkedir. Bir şey mi istediniz derler. Çünkü esrarlı ve bu dünyanın insanların akıl erdiremediği işlerle uğraşırlar. İşim olmasaydı bu soruna karşılık sana iki perdelik bir Molière oynardım ki ve alınmayacaksın hiçbir sözden. Anlatacaksın. Daha bir dakika önce yanındaki arkadaşına seslenir gibi alçak bir sesle omzunun üstünden aşarak seslendi. Şükrü Efendi, bana bir çay getir. Evet, ne istiyordunuz? Şimdiye kadar söylediklerini dinlemedim. Çünkü çay içmemi beklemedin. Bu nedenle yeni baştan anlatman gerekiyor demek istiyor. Ne kadar özlü konuşuyor değil mi? Ayrıca öksürmenin yararı dokunmadı. Beni genç gördü. İlk sözlerle baştan salmak istiyor. Sanıyor ki ilk sözü bana söyletmekle evrakın sizde olduğunu söylediler gibi yanlış bir cümleyle başlayacağım. Ve beni en aşağı iki oda kadar öteye savuracak. Belirsiz başlangıçlardan yararlanmak istiyor. Bu kanlı savaş dışarıdan hiç belli olmuyor değil mi? İşte al sana kesinlik, yazının tarih ve numarası. Yalnız bu başarıyla sarhoş olmamalısın. Evrakın ona havale edildiğini hemen söylemeyeceksin. Yazı işlerine gittim, zimmetle size gönderdiler diyerek ilk dakikadan onu bunaltmaya gelmez. Kendisini çok çaresiz görürse ümitsiz hareketler yapabilir. Mesela bir dakika der, çıkar odadan. Bir daha koydunsa bul. Nazlı masal kuşlarıdır. Ürkütmeyeceksin. Belki de biraz daha beklemeliydim. Ne dersin? Bir iki iş sahibi gelse, onları terslese. Ben bir köşede durup bakışlarımla ona hak versem. Adamlar gidince de önce şundan bundan konuşuruz. Bir iki basit hastalık filan. Bir ilaç tavsiye ederim. Yalnız fazla ileri gitmeye gelmez. Olmayacak bir şey ister insandan. İkmale kalmış kızını fikir hocasına gidip iltimas yaptırmak gerekir. Geldi işin içinden çık. Fazla kibarlık da etmeyeceksin. Kibarca atlatıverirler seni. Bunları düşünüp karşılıklı oyunlar oynamakla harcadığımız enerjiyle kim bilir kaç tane elektrik santrali çalışırdı. Efendim? Uzun uzun tarih ve numarayı inceliyor. Sanki hayatında tarih ve numarayı ilk defa görüyor. Selim olsa bir cinayet çıkardı. Budist olacaksın. Ağaç, taş, bu münasebetsiz memur ve Turgut Özben. Kaynaşıp gideceksin. İşi cahilliğe vuruyor. Böylece hem zaman kazanıyor hem de sabrımı deniyor. Sonra saf saf başını kaldıracak, ben bundan hiçbir şey anlamadım diyecek. Cahilliğine aldanmayacaksın. Hemen atılıp anlatmaya kalkmayacaksın. Öyle bir anlamıştır ki küçük ve önemsiz bir yanlışını yakalayıverir seni. Bilgisizliğini yüzüne vurur, küçümser seni, çileden çıkarmaya çalışır. Bu kadar okumuş, tahsil görmüş, daha bir dilekçenin nasıl yazıldığını bilmiyor der bakışlarıyla. Masasının gözünden talimatnameler, nizamnameler, kanunlar çıkarır. Maddeler denizinde boğar seni. Bir işin nasıl yapılacağından çok nasıl yapılmayacağını gayet iyi bilir. Gerçek olumsuzluğun sultanıdır. Canım benim. Şişman da değil ki biraz gevşeyebileceğinden ümitli olalım. Zayıf, sinirli ve orta yaşlı. Eski usul bıyık bırakmış. Koyu renk elbisemi giymeliydim. Gençliğimi kızgınlıkla karşılar belli etmeden. Öksürüğümü de beğenmedi. Şartnamenin unutulmuş bir maddesiyle öyle bir saldırır ki müdürler bile çekinir böylelerinden. Yapamam efendim der. Sonra mesul olurum. Müdür diyor ki mukavelenin ruhuna aykırı bir taraf yokmuş. Müdür bey böyle diyorsa kendi imzalasın. Benim parafıma ihtiyaç yok. Müdür bey memur arkadaş dedi ki sizin imzanız yetermiş. Ne demek efendim? İmzalasın. Vazifesi. Çağırın bana. Müdürle memur arasında sıkışacağını düşünmek Turgut'u terletti. Önce size havale edilmiş Necati bey. Neden paraf etmediniz? Susun. Moralimi bozmayın. Uykusuzluktan olacak. Boş yere kendini korkutmayacaksın. Selim'in olumsuzluk meleği Nihat dairede nasıl bir adamdı acaba? Bu adammış. Selim öldü Nihat Bey. İmzalayın artık. Olmaz. Babam mezardan çıksa imzalamam. Ne korkunç adamsınız. Yalnız çiğ et mi yersiniz? Masaya fazla yüklenmişim. Biraz geri. Bazıları masanın başında durup dikilmeye sinirlenirler. Çok duyarlı bünyeleri var. En küçük bir hareket baskı oluyor. Gözlüklerini burnuna indirmiş, elleri düzgün. Yalnız kağıt tutmuş eller. Memur sınıfı diyorlar. Bir zamanlar ne kadar gözdeymişler. Bir de subaylar. Onlardan herkes çekinirmiş. Babaları kızlarını hep bu iki sınıfa verirlermiş. Kızımı bir memura verdim, kızımı bir subayla evlendirdim. Demek o zaman insan evlenmek adeti yokmuş. Ya öğretmenler? Onların durumu acıklı. Erkek ilk öğretmenleri hakkında anlatılan bir fıkrayı hatırladı. Öğretmen yedek subaylığını yapıyormuş. Tabii hep üniformalı. Adamdan kızını istemiş. Haluk anlatmıştı galiba. Memurla ilgili başından geçen bir olayı hatırlıyorum. Olay değil de bir an, önemli bir an. Yani bizler için önemli. Ne bakımdan önemli? Anlatmak zor. Böyle bir odaya girmiş de bütün memurlar çay içip gazete okuyorlarmış her zamanki gibi. Hayır, önemli olan bu değil. Kimse yüzüne bakmamış. Herkes işiyle gücüyle meşgul. Herkes çayıyla gazetesiyle meşgul. Bütün başlar gazetelere gömülmüş. Haluk bekliyor. Öğretmen fıkrasını galiba teyzem anlatmıştı. Adamı subay salmış müstakbel kayınpeder, kızı vermiş. Böyle şey olmaz ya, iyi uydurmuşlar. Uydurma bir yaşantı. Uydurma yaşantılar. Ne garip bir milletiz. Bizi kim anlayacak? Kayınpeder diyormuş ki hakime, Sayın Hakim Bey, ben onu subay zannetmiştim. Fakat affedersiniz öğretmen çıktı, affedersiniz. Haluk da memurlara bir affedersiniz bile diyememiş. Meşgul memurların ortasında öylece kalmış. Neden sonra yaşlıca bir memur başını gazeteden kaldırmış. Haluk ümitle ona doğru yönelirken yaşlı memur başını arkadaşına çevirmiş ve de Gaulle, de Gaulle dediler. Onu da gördük demiş. Hepsi bu kadar. Her yerde kullanırdık bu sözü. Zavallı öğretmen. Böyle bir kayınpederin kızını ne yapacaksın? Selim de Gaulle fıkrasına bayılmıştı. Buna fıkra da denemez ya. Bu sözün içinde binlerce sayfa gizli diye tepinirdi. Kimse anlatamaz bu fıkranın ne kadar güzel olduğunu diye kıyamet koparırdı. Ben tek başıma karar veremem. Şef gelsin. Bir de onunla konuşalım. Yarım saat gitti. Şimdi çık koridora, bir ileri bir geri dolaş bakalım. Nöbet tut kapıda. Bir parça övseydin onu. Sizin gibi mevzuatı bilen biri için başkasına sormak. Uğraşmam, yorgunum. Şef de gelecek mi bakalım? Bilinmez. Kimse kimsenin ne olduğunu bilemez. Kimse kimseye karışmaz. Bu onun işi efendim. Ben bilmem. Kendisi gelsin de kendisi de bir türlü gelmez. Karanlık koridorda birbirlerine çarparak evrak taşınan hademelerin arasına karıştı. Düşünmeliyim diye düşündü. Vaktimi boşuna geçirmemeliyim. Dayanma gücümü kaybetmemeliyim. Bir sigara yaktı. Koridorda dolaplar. Eskiden alınmış ahşap dolaplar, yeni çelik dolaplar. Dolapların içi dolmuş, üstüne taşmış, tozlu dosyalar. İplere, kağıtlara sarılmış dosyalar. A2, B4. Ne anlamsız bir yaşantı. Dolabın kapağında bir yazı. Yangın değil kurtarılacak eşya. Onu değil beni kurtarın. Nasıl dayanabilirim ben, Turgut Özben, bu beklemeyi? Nasıl dayanamazdık Selim'le birlikte üniversitede? Nasıl kaçardık sınıfların arka kapılarından? Selim bütün bu eşyanın yanmasına kim bilir nasıl sevinirdi. Bir gün öfkelenmişti birden. Hepsini yakmalı, bütün evrakı, kayıtları, belgeleri. İnsanlık bunlarla ayakta duruyorsa şaşırıp kalsın herkes. Şaşırıp kalsınlar da şaşkınlıktan, ne yapacaklarını bilememekten ölsünler. İçerideki odada oturan alçak ne yapardı acaba? Canını kurtarmaya bakardı. Tıpkı onun yanındaki masada oturan ve daktilo kızı kaçamak bakışlarla süzen ve onu böyle bir yangından kollarının arasında çıkaracağını sanan ve yangın sözünü duyar duymaz tabanları yağlayacak genç adam gibi. Şaşırmazlar Selimciğim. Daire tatil oldu diye sevinirler. İnsanlar yalnız kitaplarda şaşırırlar. Romancılar şaşırtır onları. Ölü denizdeki su zerrecikleri gibi birbirlerine tutunurlar, dalgalanırlar, bir yere gitmezler aslında. Aslında kimse kafasındaki hayallerle kimseyi bir yere götüremez kardeşim Selim. Belki biz, seninle ben, kafamızdaki hürriyetle bir yerlere gidebilirdik, giderdik de. İstediğimiz zaman kaçardık sınıftan, yangın çıkmasını beklemezdik. Hocanın gözünden kaçarken arka kapının yanına yerleştirmiş olduğumuz kontraplak korurdu bizi. Sormazdı bu tahta nedir diye, hürriyet kontraplağı. Kapının gıcırtısını duyduğu zaman hoca geç kalmış olurdu, çok geç. İşte böyleydik biz canım Selim. Şimdi ne durumlara düştük ikimiz de? Sen öldün. Ben de koridorlarda anlamsız bekleyişlerin içinde ölüyorum. Gerçekten öldün mü Selim? Bu yalnızlık dolu koca dünyada bütün tutunamayanları öksüz bırakıp gittin mi? Bat dünya bat. Talih. İki gözün kör olsun da piyango bileti sat. Midem yanıyor. İçkiden kurtarılacak ilk mide. Yangından kurtarılacak ilk mide. Benim midem. Benim kalbim. Hademeler koridorda bir sehpanın çevresine oturmuşlar dertleşiyorlar. Hademeler kadar itibarımız yoktur burada. Boş sandalye görsek de oturamayız. Hademelerle karıştırmasınlar bizi diye. Memurları bizden sormasınlar diye. Vallahi hemşerim ben de senin gibi buraların yabancısıyım. Güldü.